Ayrım 22, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 265. 22. Kızım. Karayoluyla Frankfurt'tan Hamburg'a gitmek uzun bir yolculuk gerektirir. Folkman'ın da neredeyse bütün günü yolda geçti. Sabah saat 10'da kızı geçirmiş, apartmanın önünde park ettiği beyaz Volkswagen'a binerek Strasbourg'a doğru yola çıkışını izlemişti. Hava açık ve berraktı. Folkman Kassel'e kadar kuzey otoyolundan gitti. Sonra da Lüneburg, Heath çevresinden dolanarak Hannover'ı saptı. Elbe nehrinin üzerinden geçerken saat 5 olmuştu. Batıya doğru devam etti. Kentin yeni bölümüne St. Pauli mahallesindeki Reeper Bağ'ına yöneldi. Hamburg'un merkezi Noel süsleriyle pırıl pırıldı. St. Pauli'nin ünlü kırmızı ışıklar sokağında da iğne atsan yere düşmeyecek gibiydi. Baron kulübün Holsteinstrasse'de olduğunu öğrendi. Arabasını ara yollardan birine park edip yürüdü. Günlerden pazar, saatte 6'ydı. Ama gece kulübünün dışındaki mavi neon ışığı soğuk havada yanıp sönüyor, içeriden rock müziğin gürültülü nameleri geliyordu. Kulüp küçük ve temizdi. Yine de içerideki yumuşak kırmızı ışık burasının ahlaksız bir yer olduğu izlenimi yaratıyordu. Soldaki köşede minicik bir sahne, hemen karşısında da deri taklidi iskemleler, rahat koltuklar vardı. İki kız kulübün tek müşterileri olan orta yaşlı iki adamla oturmuş sigara içiyor, çene çalıyorlardı. Tek bir ışıkla aydınlanmış sahnede nefis bir Filipinli kız rock müziğin nameleriyle dans ediyordu. Üzerinde sadece küçücük bir külot vardı. Başının üstündeki televizyonda da hafif porno bir film oynuyordu. Folkman barın arkasındaki kıza adını verdi. Hermann Borchardt'la görüşmek istediğini söyledi. Kız beklemesini işaret etti. Kısa bir süre sonra da peşinde bir adamla geri döndü. Uzun boylu, sarışın bir adam. Dudağının üzerinde ince bir bıyık. Oldukça yakışıklıydı. Soluk gri, pahalı bir takım giyiyordu ama keyifsiz bir hali vardı. Folkman karşısındakinin bir zamanlar Heidelberg'de okuduğuna inanmanın güç olduğunu düşündü. Elinde bir cep telefonu vardı. Folkman kendini tanıtınca boş bir masayı işaret etti. Folkman gereken bütün soruları sordu. Karşısındaki sessizce dinleyip gereken cevapları verdi. Folkman'ın işi bittiğinde Borchardt'ın söyleyecek fazla bir şey olmadığı, konuyla da hiç ilgilenmediği anlaşılmıştı. Arada bir kulübü kolaçan ediyor ya da saatine göz atıyordu. Winter'in ölümüyle ilgili ayrıntıları merak etmedi. Heidelberg'deyken Winter'i yakından tanımamış olduğunu anlattı. Winter'ın arkadaşlarına gelince hiçbirini hatırlamıyordu. Winter'le ara sıra da olsa üniversitede ya da davetlerde karşılaştıklarını söyledi. Ama ne Kessler'i ne de Winter'in siyasal görüşlerini hatırlamıyordu. Borchardt'ın ilgi duymaya başladığı tek an, Folkman'ın Winter'in uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sorduğu zaman oldu. Borchardt gülümsedi. Üniversitede herkes uyuşturucu kullanırdı, Herr Folkman, sert ya da hafif. Winter'in ölümü uyuşturucuyla mı ilgili? Bilmiyorum Herr Borchardt. Borchardt omuzlarını silkti. Size yardım edemediğim için üzgünüm Folkman. Ben Heidelberg'de sadece bir yıl kaldım. Bu bile yeterliydi. Winter'ı neredeyse hiç hatırlamıyorum. Folkman genç adamın gözlerine baktı. Doğru söylüyor gibiydi. Erika'yı hatırlıyor musunuz? Borchardt sırıttı. Kim hatırlamaz? Hep çok güzel bir kızdı. Erkeklerden hepsinin rüyasını ıslatırdı. Konuşmanın sona erdiğini belli etmek istermiş gibi cep telefonunu aldı. Folkman ayağa kalktığında Borchardt gülümsedi. Onu görürseniz sevgilerimi iletin lütfen. Saat 7 olmuştu ama geceyi Hamburg'da geçirmektense yeniden yola düşmeyi, Frankfurt'a dönmeyi kararlaştırdı. Kassel'de kısa bir yemek arası vererek güneye gitmek 5 saatini aldı. Frankfurt'a girdiğinde saat 1'e geliyordu. Kızın dairesine çıkmadan önce şoför koltuğunun altındaki Beretta'yı çıkardı, cebine koydu. Vücudu yorgunluktan sızlaya sızlaya bir kahve yaptı. 10 dakika boyunca kanepede oturup gözlerini dinlendirdi. Sonra da oturma odasından başlayarak bütün evi aradı. Ne aradığını bilmiyordu. Kızın kişisel eşyalarını karıştırmak da hoşuna gitmiyordu. Ama bunu yapmak zorunda olduğunu düşündü. Bilgisayar monitörünün yanında bir deste kağıt, bir de ahşap dosya dolabı vardı. Önce kağıtlara baktı. Çoğu kızın işiyle ilgili yazı taslakları ve yazışmalardı. Onların yanında da gazete veya dergi kupürleri, popüler Alman dergilerinde çıkan yazıları falan. Dosya dolabı kilitli değildi, açtı. Alfabetik sırayla dergi yazıları ve editörlerle yazışmalar. Yatak odasındaki dolap ve çekmeceleri ararken kızın parfümünün farkına vardı. Elbise ve çamaşırları düzenli bir şekilde çekmecelere yerleştirilmişti. Külot ve çorapların altında Paraguay pulları taşıyan, lastikle birbirine tutturulmuş bir dizi mektup buldu. Bir iki İspanyolca tebriğin dışında hemen hepsi Almancaydı. Hepsi de Rudy Hernandez imzasını taşıyordu. Mektupları yerine koyup öteki çekmecelere bakmaya girişti. Yeni bir mektup destesi buldu. Bir yıl öncesinin damgasını taşıyan Darmstadt'tan gönderilmiş mektuplar, kızın erkek arkadaşından gelen mektuplar olduğunu anladı. Şiltiyi kaldırınca eski iki günlük buldu. Sayfalardan çoğu okunaksızdı. Üstelik yazıların önemli bir bölümü de alışveriş listeleriyle, kız arkadaşlarıyla buluşma tarihlerinden oluşuyordu. Günlüklerde Karen Holfeld ya da Grease adına rastlamadı ama her iki günlüğünde adres bölümlerinin yırtılmış olduğunu gördü. Aynalı elbise dolabının en üst rafında iki tane ince fotoğraf albümü buldu. Albümlerden biri Erika'nın çocukluk resimleriyle doluydu. Erika ile kız kardeşini, annesini gösteren, muhtemelen de Arjantin'de çekilmiş resimler. Bazıları deniz kıyısında, bazıları da geniş bir villaya benzeyen bir yerin bahçesinde. Arka planda da beyaz duvarları kaplayan begonviller. Bir iki resimde de Erika bikiniyle görünüyor, uzun bacakları ve dolgunlaşmaya başlayan göğüsleri dikkat çekiyordu. Albümün sonundaki selofan sayfaları karıştırdı. En sona da sarışın bir kadınla, Erika'nın annesiyle birlikte bir yüzme havuzunun çevresinde duran, içkilerini yudumlayan kadın ve erkeklerden oluşan bir grup resmi buldu. Fotoğrafçı kamerasını iyi ayarlamamış olacak, resimdekilerin yüzü bulanıktı. Yine de Latin'den çok Avrupalıya benziyorlardı. İkinci albümde Erika'nın genç kızlığında çektirdiği resimler vardı. Heidelberg'deki arkadaşları Rudy Hernandez, Hernandez'in evinde gördüğü resmin eşi. Albümleri yerlerine koydu. Dolabın tabanında eski takı, incik boncuk, eski plak ve kasetlerle dolu bir kutu vardı. O kutunun içindekileri de dikkatle inceledi. Askıdaki elbiseleri elden geçirdi, ceplerini karıştırdı ama ilgisini çekecek hiçbir şey bulamadı. Her şeyi yerli yerine koyduğundan emin olduktan sonra banyoya geçti. Parfümler, makyaj malzemesi, küçük şişelerde haplar falan. Mutfağa dönüp kahve fincanını çalkaladı, çengeli asıp oturma odasına geçti, kanepeye oturdu. Borchard'ın söylediklerinden sonra elinde Lupsch'la yeniden görüşmeye çalışmak dışında çare olmadığını düşündü. 5 dakika kadar oturduktan sonra ayağa kalktı. Telefonun yanındaki rehberlerin arasından ticari numaraları kapsayanı seçti. Mainz'daki adı ve adresi buldu. Adresi ve telefonu bir kağıda yazdı. Kütüphanenin yanına gidip Rhineland-Pfalz eyalet haritasını buldu. Haritanın arkasında Mainz'ın kent haritası da vardı. Aradı. Karen Grease'in katedralin arkasındaki sokakta bulunan dükkanının yerini buldu. Stockholm, İsveç, 12 Aralık, 19.30. Büyük şöminesi çam ağacından yapılma masalarıyla sıcak ve samimi bir hava taşıyan restoran, Saltsjöbaden'da Stockholm'in 10 kilometre kuzeyinde deniz kıyısındaydı. Restoranda onlardan başka 7-8 müşteri daha vardı. Geleneksel İsveç nezaketine uygun olarak Schaefer ve arkadaşı ile ilgilenmediler. Schaefer bir ağız dolusu nefis Baltık ringası çiğnedi, peşinden de buz gibi bir adam bir yudum aldı ve yemek kusursuz diye düşündü. Tek derdi karşısındaki herifti. Türk ağzını neredeyse hiç açmamıştı, uzun boydu, zayıftı, koyu kahverengi gözleri hep dalgın bakıyordu. 30'larına yaklaşıyor gibiydi. Zamanından önce seyrelmeye yüz tutmuş saçlarını geriye taramış, üzerine uymayan ucuz bir takım elbise giymişti. Yakışıklı yüzü sürekli somurtuyor, Schaefer'a aldırmaz gözlerle bakıyordu. Konuşmaya başladığında Schaefer adamın ellerinin üstündeki koyu pembe yara izlerini gördü. Schaefer masanın üzerinden baktı. Umarım yemeği beğenmişsindir. Kerim Özçelik maden suyunu yudumladı, sakin bir şekilde cevap verdi. Evet, teşekkür ederim. Terbiyeli ama mesafeli, sanki Schaefer'dan hoşlanmıyormuş gibi. Daha buluştukları dakikadan itibaren Türk sinirine dokunmuştu. Nefis Schmörgüs Brot olmasa diye düşündü Schaefer, bütün gecenin içine edilecekti. Hemen hemen bir saat sonra yemekten ve hazmı kolaylaştıran içkilerden, Türk yine maden suyu içmişti, sonra garson paltolarını getirdi. Schaefer ile arkadaşı soğuk ve karlı sokağa çıktı. Sokağın hemen ötesinde donmuş denizle biraz ilerideki ıssız limana hakim ahşap bir teras vardı. Türk'ün burayı neden seçtiğini anlamak güç değildi. Burası bir çeşit sayfiye yeriydi. Schaefer görmeden önce de öyle olduğunu tahmin etti. Ne var ki kışın ıssızlaşıp sessizleşmiş, sanki kış uykusuna yatmıştı. Stockholm'dan buraya gelirken yolda neredeyse hiç arabaya rastlamamışlardı. Bir araba onları izlese hemen görmeleri işten bile değildi. Genç adamın eski paltosunun yakasını kaldırmasını, yün eldivenleri eline geçirmesini izledi. Türk bir işaret yapınca da peşine düştü, limana doğru yürümeye başladılar. Birkaç dakika boyunca bomboş kaldırımı arşınladılar. Türk konuşmuyordu. Solukları donmuş Baltık havasında buharlaştı. Restoranın sıcak odun ateşinden sonra Schaefer dişlerinin birbirine çarpmasına engel olamadı. Açık ve berrak bir Aralık gecesiydi. Güneyde Stockholm adı verilen adalar topluluğunun ışıkları göz kırpıp duruyordu. Schaefer bir sokak lambası altında durup donmuş denize bakmaya başlayan adamın yakışıklı yüzünü görüyordu. İfadesiz bir yüz. Konuşma zamanı geldi diye düşündü. Planda değişiklik olmadı değil mi diye sordu Özçelik. Olmadı. Adam palto cebinden buruşuk bir paket çıkarıp bir sigara yakarken Schaefer tereddüt etti. Türk ağız dolusu kokulu duman üfledi. Dalgın gözleriyle donuk denize bakmaya devam etti. Ya sen? Son dakika şüpheleri falan var mı diye sordu Schaefer. Genç adam başını salladı. Yok. Türk'ün cevabında bir kararlılık vardı. Döndü Schaefer'a baktı. Seninkiler sözlerinde duracaklar mı? Tabii dedi Schaefer. Maddi şartlara gelince, siz kendi bölümünüzü tamamlar tamamlamaz, İsviçre'deki hesaba gerekli havalenin yapılması için yetki aldı. Türk başını çevirdi, sanki paranın hiç önemi yokmuş gibi dalgındı yine. Türk karanlık ve soğuk denize bakarken Schaefer cebinden bir zarf çıkardı uzattı. Gerekli bütün ayrıntılar burada. Ezberledikten sonra yok edersin. Uçak biletini sahte pasaportundaki isme göre aldık. Pasaport fotoğrafına çok dikkat etmeni öneririm. Çektirdiğin o fotoğrafa benzemen gerekir. Bir de elbiselerin kimliğine uymalı. Bir liste yaptım. Zarftaki para masraflarını karşılamaya yetecektir. Kimliğimle ilgili bir değişiklik var mı? Schaefer başını salladı. Hayır. Berlin'deki bir elektronik şirketiyle ticaret yapan bir iş adamısın. Gümrükte bir sorunla karşılaşırsan zarftaki telefon numarasını ver, işe yarar. Schaefer durakladı. Ne yapacağını biliyorsun. Yine de sana önce çevreni iyi tanımanı öneririm. Anlaştığımız gibi tekne gölün kıyısında olacak. Hep toplu taşıma araçlarını kullan, taksiye binme. Böylece seni hatırlamaları daha güç olur. Soru var mı? Türk zarfı cebine yerleştirdi. Schaefer devam etti. Güvenli eve vardığında bizimkiler İsviçre'ye girmeni sağlayacaklar. Oradan sonra yalnız başına kalacaksın. Türk ender tebessümlerinden biriyle güldü. Yüzünde kadere razı olmuşluk vardı. Tabii eğer hayatta kalırsam. Schaefer gülümsedi. Kalacağından eminim. Allah'a ısmarladık. Schaefer güle güle dedi. Türk arkasını dönüp karla kaplı sokakta yürüyerek gözden kayboldu. Türk Stockholm'in Skansen mahallesindeki apartmana girdiğinde kar yağıyordu. Gıcırtılı asansöre binip 8. kata çıktı. Duvarlarda anlamadığı dillerde yazılmış şeyler vardı. Gürültülü ve kalabalık apartman göçmen çığlıklarıyla sarsılıyordu. Asansörün geçtiği her katta etnik müzik duyuluyor, çocuklar anlaşılmaz dillerde bağırıyordu. Babil Kulesi diyordu apartman sakinleri buraya. Afrikalılar, Araplar, Vietnamlılar, Türkler, Kürtler. Daha iyi bir hayat düşleyen, sonunda bir kabus uğruna onurlarından olduklarını anlayan göçmenler. Binanın harap görüntüsüne rağmen Türk'ün dairesi Stockholm'e hakimdi. Işıkları yaktı, paltosunu çıkardı, gidip kendisine bir maden suyu doldurdu. Bir yudum aldı, pencerenin yanına gidip durdu. Lapa lapa yağan karın arkasında kentin ve limanın ışıkları yanıp sönüyordu. Sivas'ın mavi dağlarına düşen kar gibi. Buradaki daha yoğun, daha sonsuzdu. Bir an evi, Leyla'yı düşündü. Cebindeki zarfı çıkarıp yırtarak açtı. İçindekileri dikkatle okurken kafasındaki düşünceyi kovmaya çalıştı. Yarım saat kadar sonra kağıtları yeniden zarfa koydu. Zarfı cebine yerleştirdi. Eski masanın üzerindeki pakete uzanarak bir Türk sigarası yaktı. Toplantıda onu rahatsız eden bir şey vardı. Aslında tüm işte vardı ya, tam istediği gibi olmayan bir şey. Daha başından beri hissetmişti bunu. Yine de bilerek kabul etmişti. Hayatının yasla dolmasına neden olan adamı öldürmeyi öyle çok istiyordu ki. Kendi hayatı yandıktan sonra kadere razı olmayı, istenenleri yapmayı kararlaştırmıştı. Leyla için. Allah onunla beraberdi, bunu ta kemiklerinde hissediyordu. Ellerindeki ve kollarındaki pembe yaralara baktı. Yine Leyla'yı düşündü. Kendisine bakan derin, koyun kahverengi gözlerini, süt gibi beyaz tenini, saçının temiz kokusunu, dudaklarındaki soluğun bal gibi tadını, yıllar önce babasının dağ köyünde onu ilk görüşünü. Yalın ayak, masum bir kız, onun için fazla güzel. Şöminenin üzerindeki fotoğrafa baktı. Acı ne kadar eski olursa olsun yeniden ağlamak istedi. Gülümseyen Leyla, güzel Leyla. Maden suyunu bitirip bardağı bıraktı. Beynine yerleşen düşünceyi kovmaya çalıştı. Eti yakan alevler, kafalarını kazıtmış adamların yüzündeki sadist gülüş, kurbanlarının çığlıklarını duyunca patlattıkları kahkahalar. Bir de Leyla. Sevgili Leyla, hareketsiz. Ona bütün bunları nefret yaptıracaktı. Nefret öldürme isteği doğuruyordu. Sigarasının külü pantolonuna düştü. Düşüncelerini dağıttı, külü silkeledi, sigarasını söndürdü, sonra gözleri doldu. Birkaç dakika sonra parlak mavi namaz seccadesini almış pencereye doğru yaymıştı. Dualarını okuduktan, Leyla içinde dua ettikten sonra seccadeyi katladı, öpüp alnına götürdü. Sonra ateşin yanındaki rafın üzerine koydu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 272.